Ayrım 14, Loksandra, İstanbul Düşü, Maria Jordanidou, sayfa 131. 7. 30'undan sonra insan kolay kolay değişmiyordu ve Kilio evlendiğinde 35'ini bitirmişti. Başlangıçta kocasını sevdiği için sabretti ama ne çektiğini bir kendisi biliyordu. Balayının ilk haftasını vapurda, daracık ve basık tavanlı kabinlerde geçirdiler. Kilio bir ara bacağının kırılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Marsilya'ya varıncaya kadar kocası gözüne Prokrusti, Yunan mitolojisinde Atikalı bir haydut. Eline geçirdiği kişileri demir bir yatağa yatırır, yatağa sığmayanların elini, kolunu ve benzeri kesermiş gibi göründü. Oradan işkenceyle bir tren yolculuğundan sonra Paris'e vardılar. Kilio yıllardır Paris'i hayal edip durmuştu. Bu kenti kitaplardan sanki orada doğmuş gibi iyi tanıyordu. İşte Fransız edebiyatının pek çok kahramanı gibi Genevieve'nin Fransızca Genevieve ve Saint-Honoré'de yaşamış olduğu Saint-Honoré Saint-Tinah, centilmen gibi giyinmiş paçavracı ormanın şu köşesinde ortaya çıkmıştı. Bir masal kahramanı olsa gerek. Ayos Sulpicius Saat Kulesi neredeydi acaba? Sam Sulpis. Ayos Sulpicius Saat Kulesi nerede yorgucuğum? Ama görmek için can attığı bir yer varsa orası da Londra idi. Ah Londra! Buckingham Sarayı, Windsor Kulesi, Kraliçe Victoria ve o güzelim bahçeler. İngilizce adları Yunanca metinde olduğu gibi söylendikleri şekilde aktardık. Kraliçeler nasıl yaşıyorlardı acaba? Nasıl yaşasınlar istiyorsun? Onlar da insan değil mi? Kilio gözlerini kapatarak oğlu Edward'ı azarlayan Kraliçe Victoria'yı gözlerinin önüne getiriyordu. Saçlarını ondüle maşalarına sarmış prensesleri düşünüyordu. Kaiser Victoria'nın torunu değil miydi? Gerçekten kızlarından biri Alman tahtının veliahtı ile evlenmişti. Bir torunu da İspanya kraliçesiydi. Bir kızı da Norveç veliahtı ile evlenmemiş miydi? Öyle ya, Maud Norveç veliahtına varmıştı. Yorgucuğum, Maud evlendiğinde sen de İngiltere'de miydin? Ne ürktün canım? Maud evlendiğinde burada mıydın diyorum. Hangi mod? Yorgaki Londra'nın East End semtinde bir mod tanımıştı ama... Mod be, canım nen var senin? Uyuyor musun? Kraliçenin torunu. Aa, o mod. Nasıl hatırlamam? Çok nazik bir kız. Sinirli sinirli piposunu temizlemeye başladı. O tanımış olduğu zavallı moda ne olmuştu acaba? Çenesini kaşıyor, kol saatine bakıyor. Hay Allah, vakit geçmek bilmiyor. Hazırlanmayacak mıyız? 2 saate kadar Londra'ya varmış olacaklardı. Londra'ya vardıklarında yağmur yağıyordu. İlk akşamı Charing Cross'ta bir otelde geçirdiler. Yemekten sonra hemen kavgaya başladılar. Yani birkaç yıl sonra birbirlerinden ayrılana dek kavgaları bitmedi. Kilio bu dünyada 80 yıl yaşadı ve ölünceye kadar bu balayı gezisini hiç unutmadı. Bütün hikayesini çocuğuna ve torunlarına da anlattı durdu, hem de keyiflenerek. Söylesene anneciğim, Londra'ya nasıl gittiniz? Bırak, hatırlatmayın bana, üzülüyorum. Ne zaman aklıma gelse üzülüyorum. Ve başlardı anlatmaya. Bir gün yemeğe gittik. Kapaklı gümüş bir tabak getirdiler önümüze. İçimden, buraya ne ki bu getirdikleri acaba diyorum. Kapağı açıyorlar, ne göreyim? Kızartılmış patates. Yorgucuğum diyorum, bu İngilizler oruç mu tutuyor Allah aşkına? Söyle onlara da bana biraz zeytinyağı ile sirke getirsinler bari. Patatesleri içine banayım. Demez komaz olaydım. Bana demediğini bırakmadı. Beni apar topar aç karnına otele geri sürükledi. Ertesi gün başım ağrıyordu. Biraz kahve olsa diyorum. Canım, bu memlekette kahve yok mu? Bana bir fincan kahve pişirecek bir Allah'ın kulu yok mu? Kilio Londra'dan işte bu izlenimle ayrılmıştı. Gününden önce İstanbul'a döndüler. Şeytanın işi yok ya, eve gelir gelmez Yorgaki'nin ayağı sürçtü ve tepetaklak merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Bir de evde hizmetçi kızdan başkasını bulamasınlar mı? Zavallı Loksandra nereden bilsindik ki? Yeni evliler yola çıktıktan sonra evi temizlemiş, minderlerin eski örtülerini ve iyice kurumuş olduğu için basamakları örten hasır döşemeyi çıkarmış ve her şeyi Kilio'nun tembih ettiği şekilde yaptıktan sonra efterpiyi elinden tutmuş, Elengaki'de ikindi kahvesi içmek üzere dikkatle basamakları inmeye başlamışlardı. Onlar aşağı inmeye kalmadı, Elengaki çıka geldi. Ayağında terlikleri, sırtında ev kıyafeti ve saçı başı dağınık, içeri giren Elengaki çığlığı bastı. ''İmdat Hristiyanlar, çocuğum elden gidiyor.'' ''Aman bre, ne oluyor?'' ''Bebeka'' diyor. ''Topu atmış ve gece Atina'ya kaçmış. Her yerde aranıyormuş.'' ''Ne diyorsun Mori?'' ''Ne mi diyorum? Topu atmış diyorum sana. Mahvolduk Loksandra. İngilizler Transvaal'de.'' ''Transvaal, Güney Afrika'da.'' ''Savaştıkları için Londra borsası alt üst olmuş. Komisyoncular ayağa kalkmışlar. Herkes topu atıyormuş.'' ''Ne işinde topu atmış Bebeka?'' ''Borsa işinde, anlamıyor musun? Sana ne diyorum?'' ''Karaköy'de mi? Aman yandık elini. Zaptiyeler gelip yakalayacaklar bizi şimdi.'' Loksandra'nın korkudan gözleri dışarı fırlamıştı. ''İngilizler şimdi nerede bulunuyorlarmış? Çatalca'ya gelmişler mi? Efterpi, çabuk, bohçalarımızı topla, hemen Tatavla'ya gidelim.'' Efterpi bohçaları hazırlamaya yukarı çıktı. Elengaki yüzüstü kanepeye yatmış ağlıyordu. ''Eleni, Eleni bana bak, oğlan kaçtığına göre ağlama artık. Ah bu saf çocuk, hangi şeytana uydu da böyle işlere girişti?'' Ellerini dizlerine vuruyor, diş ağrısı tutmuş gibi bir ileri bir geri sallanıp duruyordu. ''Ah, ah, ah!'' Çok geçmeden yüksek sesle bağırdı. ''Borsanın alt üst olacağını bilmiyorlar mıydı? Bizim oğlan topu atacak başka yer bulamamış mı? Hem bu topu nereden bulmuş Allah aşkına? Eleni, sana söylüyorum, neden konuşmuyorsun canım? Topu nereden bulmuş?'' ''Topu atmak, iflas etmek.'' Loksandra bu argo deyimi bilmiyor. ''Anladım, anladım. Başlama yine bana aynı şeyleri anlatıp da canımı sıkmaya. İşte anladım. Hayvan mıyım ki anlamayacağım? Ama topu niye Karaköy'de atmış? Gençliğine de mi acımadı?'' Tatavla'ya gittiler ve 20 gün orada kaldılar. Sonra Loksandra ayağa kalktı. ''Evimize gidelim.'' ''Yapma bre, etme bre.'' Dinlemez. ''İlle de evimize gidelim.'' Sanki içinden bir şey dürtüyordu onu. Araba mahallelerine girince anladı. Köpeklerin bakışından evde bir şeyler olduğunu anladı. Çabucak arabadan indi, kapının kilidini açtı, açmadı, içeriden bir patırtı duydu. Durdu, kulak kabarttı. Yeni evliler dönmüş olacaklardı. ''Eleni, Eleni sana diyorum!'' Elengaki o anda onlara hoş geldine gelmiş olan bir köpeği kovalamakla uğraşıyordu. ''Hoşt, hoşt bre!'' Köpek bir hapşırdı ve onu salya içinde bıraktı. ''Eleni!'' dedim. Birinci katın penceresinde bir el uzandı ve merdivenin katlanmış hasır döşemesini sokağa fırlattı. Loksandra, ''Bağ!'' diyerek yana kaçtı. Yandaki evin pencerelerinden biri açıldı ve sonra hemen kapatıldı. Bütün köpekler havlamaya başladılar. ''Eleni, içeride kıyamet kopuyor!'' İçeride kıyamet koptuğunu Eleni de kabul etti. Efterpi ile Elengaki'yi başından savan Loksandra eve girdi. Ayak parmaklarının ucuna basa basa yürüyerek mutfağa girdi. Hizmetçi kız bir köşede titreyerek oturuyordu. ''Ah hanımefendi, sen sus, sus dedim, sana söz düşmez.'' Sağ kolunun yenini sıvadı. ''Kaldır bu kavanozu buradan.'' Patlıcan ve havuç turşusu çıkardı, sonra lakarda. Biraz balık yumurtası kesti. ''İyi böyle, biraz da kırma zeytin getir.'' Loksandra kendi kendine, ''Oh, mis gibi kokuyor.'' Hizmetçiye, ''Şimdi bunları yemek odasına götür, kalk. Uzo şişesini de al, aferin.'' Yemek odasına çıktı ve masayı bir güzel örttü. Divanı örten bezleri toplayıp hizmetçinin kucağına verdi. ''Bunları yanında aşağıya götür. Mutfağa git, ben seni çağırıncaya kadar orada bekle. Duydun mu?'' Sonra da şamataya başladı. ''Döndünüz mü bre? Vay vay vay, hoş geldiniz, eli boş geldiniz. Gelin hele.'' Merdivenin korkuluğuna vuruyor. ''Yorgaki, gel bak sana ne getirdim. Uzo ile meze.'' Yorgaki'de çıt yok. Yukarıdan Kilio'nun hıçkırıkları duyuluyor. ''Bre, gel diyorum sana, beni yukarıya çıkartma.'' Yorgaki ikinci katın sahanlığında görünüyor. Loksandra, ''Gel gel.'' işareti yapıyor. Yorgaki gülümsüyor, basamakları inmeye başlıyor. ''Hoş geldin oğlum benim, hoş geldin paşam benim.'' Yemek odasına girince Loksandra iki bardak uzo dolduruyor. ''Al tokuşturalım. Hoş geldiniz.'' Ona bakarak düşünüyor. Erkekler koca bebeklere benziyor. Ninesinin kendisine söylemiş olduğu sözleri hatırlıyor. Nasıl ki tavşan kaçmak ister, kartal hız ister, işte onun gibi sevgi, anlayış ve alçak gönüllülük ister. Kocası Dimitro'yu hatırladı. O da zaman zaman kocaman bir bebek gibiydi. Yetim olarak büyümüştü. ''Senin annen ne zaman öldü?'' ben çok küçükken. Kendi eliyle yorganın ağzına bir zeytin uzattı. Sağ ol anne. Göksandra, kaynanan ne kadar içerse sohbeti o kadar hoş olur dedi ve kahkahayı bastı. Beni sarhoş edeceksin bre. İkinci bardaktan sonra Yorgaki dertlerini saymaya başladı. Ayağı merdivenin basamağına takılıp yuvarlanmış, neredeyse ölecekmiş. Öte yandan Kilio, bilirim onu, bilirim. Sus şimdi. Bunları düşünüp de üzme kendini. Hevesli işte, anlamıyor musun? Yeni gelin. Hizmetçiye seslendi. Ocağın üstündeki jambonu getir, bir de bıçak getir. Eğlenti bitince Loksandra bir parça Avrupa peyniri kesip kağıda sardı. Şimdi senden bir ricam var, sakın hayır deme. Peyniri ona verdi. Bunu al, Tatavla'da Agato'ya götür. Kocası Manolio bu peyniri çok sever. Öf, kaldır şu leşi buradan. Sonra da Agato'ya söyle, sana bir parça alıkoy beni. O günlerin bir adeti olacak. Gelini alıkoy, evde kavga var. Ortalık yatışana dek sizde kalsın. Versin, bana getir. Nasıl dedin? Alıkoy beni. Unutmamak için yaz. Ne biçim bir şey bu? Sana ne canım ne oldu? Sen ona söyle, o anlar. Onu uğurladı, kapıyı kapattı ve yerinin tersiyle alnını sildi. Of diyerek merdivenin alt basamağına oturdu. Aman! Ertesi gün Yorgaki döndüğünde gülüyordu. Loksandra kapıyı açmaya koştu. Yorgaki ona dört köşe, küçük bir kadife kutu uzatarak, buyur dedi. Manolio da peynire çok sevindi. Yorgaki koştu, basamakları ikişer ikişer atlayarak merdiveni çıktı. Loksandra, bu da ne diyerek kutuyu açtı. Aa, sonra yine, aa, kutunun içinde yakut taşlı altın bir yüzük vardı. Yorgo ikinci kattan bağırdı. Agato'nun alıkoy benisi kalmamış. Ben de sana o yüzüğü aldım. Beğendin mi? Bağ, Allah iyiliğini versin senin emi. Allah'ın delisi. Yüzüğü parmağına taktı, gururla evirdi, çevirdi. Gülümsedi, ağzı kulaklarına varıyordu. Öğle yemeği neşe içinde geçti. Kilio yatışmıştı. Yorgaki'nin hareketleri tatlıydı. Kendisine getirilen armağanlar Loksandra'yı çok sevindirmişti. İşlemeli siyah bir pelerin, İskoç battaniyesi, tüy gibi hafif bir şal. Yorgaki, hoşuna gitti mi diye sordu. Güzel, çok güzel. Şimdi izin veriyor musun köpekleri yıkayayım? Hangi köpekleri? Sokağın kuşlarını, hepsinde kene var. Kilio ağzını açacak oldu, Loksandra onun ayağına bastı. Kısık bir sesle, yıka dedi ama hepsini eve doldurma, yemesinler bizi. Sözüne devamla, bunlar sokak köpeği oğlum. Az sonra yine, zavallıları üşütmekten korkmuyor musun? Abi bilirim ben işimi, merak etme. Damadın serseri bir tip olduğu haberi ortalığa yayılmakta gecikmedi. Bütün soyları ayağa kalktı. Bunları duyan Kadıköy'deki Aspasya, sineğin mikrop taşıması gibi ev ev dolaşarak haber taşımaya başladı. Dedikodu aldı yürüdü. Yorgaki kafese kapatılmış bir aslan gibi bir aşağı bir yukarı dolanıp duruyordu. Yorganlar ona ağır geliyordu. Hava da, of, her yanı kapalı. Bütün gece üç kat döşek üzerinde zıpladı durdu. En altta hasır, onun üstünde pamuklusu, iki parmak kalınlığında. Üçüncü döşek ise ipek gibi Anadolu yününden. Çevresinde akrabaları, onların oturduğu hiç bilmediği semtler ve gemiye dönmesine izin vermeyen ve gebe olduğu için yalnız bırakılmaması, üzülmemesi gereken Kilio. Karısı onu çileden çıkarınca Yorgaki dosdoğru Galata'da limana iniyor, limana dolaşıyordu. Galata'dan her zaman sarhoş eve dönüyordu. Ya Epaminonda'ya bir rastlayıverse, eh, o zaman çekeceği vardı. Bir gün kelenci kulukta, kalyoncu kulluk. Karşı karşıya geldiler ve uzo içmek için bir meyhaneye girdiler. Epaminonda'nın aklına Madame Marie geldi ve onu ziyaret etmeye karar verdiler. İş gereği değil, dostça görüşmek üzere. Evin önüne vardıklarında kapının ardına kadar açık olduğunu gördüler. Kapının eşiğinde oturan süslü püslü bir kadın onlara seslendi. ''Buyurun efendim, buyurun.'' Bu onlara garip geldi. Madame Marie'nin evi kapıya tellal çıkarsın. Sonra Madame Marie'nin öldüğünü ve evin şimdi başka bir madamın elinde olduğunu öğrendiler. Madame Marie'nin ölümüne çok üzüldüler ve kadının ruhuna birer bardak içmek için bir bara girdiler. Sonra dışarı çıktılar ve muhabbet arasında yolu şaşırdılar. Nasıl olmuştu da bu daracık sokaklara dalmışlardı? nerede bulunduklarını sormak için bir bara girdiler. Barın arka kapısından çıktılar, 100 adım kadar yürüdükten sonra kendilerini Türk mahallesinde buldular. Yorgaki, "Neredeyiz kardeşim?" diye sordu. Epaminon da karşılık vermedi. Düşünceli ve ürkmüş görünüyordu. Yasak bölge sayılan tersaneye gelmiş olduklarını anladığı için titriyordu. Nasıl anlamasındı? Vişne çürüğü fesi başında korkunç görünüşlü bir tersaneli üzerlerine doğru ilerliyordu. Korkudan ayıldılar. Sanki Londra'daki Hyde Park'ta kavgaya hazırlanıyormuş gibi Yorgaki ceketinin düğmelerini çözdü, çıkarmaya hazırlandı. Daha soğukkanlı olan Epaminon da ona başıyla işaret ederek öne geçti. Yürüdü, gülümseyerek tersanelinin önünde durdu ve bir güzel eğilerek kendisini tanıttı. "Ananias Perlepepas," dedi. Uyduruk bir ad, çevirenin notu. Bir kere daha eğilerek tersanelinin eline bir altın lira sıkıştırdı. Avucundaki altın lirayı gören tersanelinin gözleri parıldadı. Oradan nasıl çıktıklarını, peraya nasıl vardıklarını anlayamadılar. Sanki kuş olup uçmuşlardı. Eh, bu olaydan sonra moralleri yerine gelsin diye yeniden bir meyhaneye girdiler. Ondan sonra film kopuyor. Alaaddin'in sihirli halısına binip eve dönmüşlerdi. Ertesi gün bir yanda Epaminon'da evin avlusunda yüzü koyun yerde, öbür yanda Yorgaki, kendi evlerinin yemek odasında sırtüstü uzanmış yatıyordu. Yorgaki'nin pantolonu indirilmiş, göbeğine ezilmiş soğan konmuştu. Yanı başında Loksandra, elinde bir bardak acur suyu onun ayılmasını bekliyordu. Gözlerini yeniden kapatan Yorgaki ölü taklidi yapıyordu. Bu olaydan sonraydı ki evde bir de hortlak olayı yaşandı. Loksandra bir gece bekçinin sesiyle uyandı. "Yangın, Panayamu, beni bırakma!" diyerek öbür yanına döndü ve yeniden uykuya daldı. Oysaki kedinin huzuru yoktu. Gırr gırr diye hırıldayarak bir kapıdan pencereye, bir pencereden kapıya koşup duruyordu. Hay aksi şeytan, nesi vardı ki? Loksandra kapıyı açtı, kedi çıkmak istemedi. Bıyıklarını kabarttı, dışarıda ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Birden pah yaparak top gibi geriye fırladı. Titriyordu, tüyleri ayağa kalkmıştı. Loksandra, "Hava ceryanına mı çarpıldın?" diyerek ne olduğunu anlamak için sağanlığa yürüdü. Sözünü yeni bitirmişti ki sanki sokak kapısı açılmış gibi aşağıdan esen bir rüzgar evin içine doldu. Arkasından köpek havlaması duyuldu. Kapıyı kapatan Loksandra hemen ikonasına koştu. Yakumi'nin kendisine Kudüs'ten getirmiş olduğu fil dişi istavrozunu çıkardı. Ayazma dolu şişeyle 3 mum aldı. Efterpi ile hizmetçi kızı uyandırmak için duvara vurdu. "Uyanın, aşağıda bir şeyler oluyor. Uyanın, inip bakalım, çocuğa bir şey olmasın." "Hangi çocuğa?" "Çocuğa canım, uyanın." Kilio gebe kaldığı günden beri Loksandra çocuğa doğmuş gözüyle bakıyordu. Kız olacaktı. Onu capacanlı anasının karnında kurulmuş otururken görüyordu. Buklesi küçücük elleriyle çocuğun her an doğmasını ve "Ca, nine!" diye bağırmasını bekliyordu. Bazen de çocuğu kendi karnındaymış gibi hissediyor, içi bulanıyor, ağzının suyu akıyor ve onu bunu canı çekiyordu. O akşam aklı fikri çocuktaydı. Sırtında geceliği iki eliyle başının üzerinde tuttuğu istavrozu ve arkasında yakılmış mumları taşıyan Efterpi olduğu halde ilerledi. Efterpi'nin ardından hizmetçi kız geliyor ve ikide bir avucuna döktüğü ayazma suyunu merdivenin sağına soluna serpiyordu. İkinci kata yeni inmişlerdi ki mutfaktan bir kahkaha ve köpek havlamaları duyuldu ve sonra aman o da neydi? Bir kargaşalık, sanki cehennem yarılmış, tepsiler ve tencereler yuvarlanıyor, tabaklar kırılıyor, ötede beride sandalyeler uçuşuyordu. Hav, gırr sesleri. Hemen yüzgeri Loksandra'nın odasına dönüp yatağına saklandılar. Çok şükür ki çok geçmeden salepçinin sesi duyuldu ve Tanrı gün ışıklarını ortalığa serpti. O sabah mutfağa inen Loksandra her şeyi altüst buldu. Kapının arkasında köpek pislikleri vardı. Her yer berbat edilmişti. Yemek odasına girince Yorgaki'nin piposunu masada buldu. Kirli bir fincan ve dibinde biraz sütlü çay. Yorgaki çayını böyle içerdi. Şüphelenmeye başlamıştı. Pencereye koşarak köpekleri çağırdı. Ağızlarını görünce durumu anladı. İçinden, dedi, bu da mı gelecekti başımıza? Artık bıçak kemiğe dayanmıştı ve bir çare bulmak gerekiyordu. Evet, bunun bir çaresi olmalıydı, yoksa hepsi deli olacaklardı. Yorgaki aşağı inince Loksandra onu kolundan tutup çekti. Gel buraya, seninle konuşmak istiyorum. Öbürü gözlerini yere eğdi. Yüzüme bak, yüzüme bak da dinle, bana bak. Artık gemiye dönmenin zamanı geldi. Sen karın olacak delinin sözlerine kulak asma. Onu bana bırak. Yorgaki daha o günün akşamı Galata'dan eve döndüğünde keyifli görünüyordu. İki güne kadar gemisi yola çıkıyordu. Temmuz geldi ve böylece Kilio gebeliğinin 3. ayına girdi. Artık bavulları toplayıp Kalki'ye gitmek zamanı gelmişti. Çocuk orada temiz hava alsındı. 14. ayrımın sonu, sayfa 145.